Merhaba, Laylu ve Ben'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Evrim Sümer. Bugün bir anne ve kızını konuk alıyorum. Tanışmamız da çok enteresan. Hürriyet Seyahat Gazetesi'nde seyahat röportajları yaparken Burak'la röportaj yapmıştım. Bir arkadaşımın tanıştırmasıyla. Sonra aile boyu tanıştık ve böyle bir dostluğumuz oldu. Ve bu güzel aile bundan tam 5 sene önce Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye göç etti. Yani tam anlamıyla işte bu hep diyoruz ya beyin göçü. O beyin göçü şu an karşımda duruyor. Çünkü Payam Yüce Işık tanıştığımız zaman büyük bir holdingde insan kaynakları yöneticiliği yapıyordu. Sonra kendi işini kurdu. Eşi Burak, Burak Işık reklam ajansı var. Ajansını aynı formatta İngiltere'ye taşıdı. Aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. İkisi de kendi işlerini yapıyorlar. Ve kızları Bade tam 8 yaşındayken Londra'ya taşındı. Şimdi 13 yaşında. Yani çocukluktan ergenliğe geçişini orada yaşadı. Bugün Payam'la ve Bade'yle size birazcık bunu aktarmak istedik. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim Arca'da sadece tek boş gününüzde bana bu kadar vakti ayırdığınız için. Payam, sen bir kısaca anlatır mısın? Neden gittiniz? Neden gitmek istediniz?
Yani bazı insanları da herhalde tanıdık gelecektir. Yani biz 2017 yılında karar verdik ama öncesinde de hep düşünüyorduk. Yani ama bir türlü cesaret edemiyorduk tabii. Yani Türkiye'nin değişimi çok benim ve bizim yani Burak benim isteğimiz şeklinde gelişmedi son 10 küsur yıldır. Bir endişemiz hep vardı. Ben seçimlerde hani hep aktif çalıştım sandık başında. Her o dönemlerde hatırlarsın böyle bir arka arkaya çok seçim yaşandı. Yani çok moralimiz bozuktu ve yani özellikle de birçok insanın da yaşadığı gibi işte 15 Temmuz sonrası bir yani o da bir ayrı bir travma. Hani bunu deneyelim artık dedik. Bir fırsat da vardı. İngiltere'ye de bu Ankara Anlaşması uygulaması, o Brexit oylaması geçmişti. Ha şimdi yaptık yoksa bir daha yapamayabiliriz. Yaşlarımız da ileri olduğu için. Bilmiyorum çok da düşünmedik. Biraz şey bir kararla taşındık.
Bu Ankara Anlaşması herkes bahsediyor ama benim bildiğim kadarıyla söyleyeyim sen doğru ya da yanlış biliyorsun de gidiyorsun kendi işini kuruyorsun ve sana özel avantajlar sağlıyor. 2 sene boyunca bunlardan faydalanabiliyorsun ama sonra sanırım kâra geçmen ve şirketini düzgün bir şekilde devam ettirmen gerekiyor. Doğru mu bilgim?
Yani büyük oranda doğru evet yani sonuçta bu bir Türkiye ve Türk insanına verilmiş aslında Avrupa Birliği tarafından bir hak yani sadece İngiltere'de geçerli olan bir anlaşma da değil bu bir Avrupa Birliği anlaşması ama İngiltere'de uygulamaya konulmuş bir anlaşma. Evet kendi işini kurup vergi ödeyip kendine bakabilir düzeyde gelebilirsen sana diyor ki evet o zaman burada sağlıktan eğitimden yararlanabilirsin yani bu fırsatlardan dolayısıyla gelip ben de yaşayabilirsin sana bir oturum izni veriyor ilk bir sene veriyor bir senenin sonunda uzatmaya gitmen lazım uzatmada dediğin gibi kendi hayatını idame ettirebildiğini finansal olarak gösterebilirsin. Bilmen lazım. İşte orada oturduğunu gösterebilmen lazım. Yani öyle hani gitti geldi yapanlar da çok oluyor ama
pasaport doğru sayfası falan sayıyorlar.
Yani evet gün sayıyorlar. Çıkış, belli bir zaman oturman lazım. İşte belli dönemlerde uzatmaya devam ediyorsun ama yani sonuçta orada yaşayabildiğini kanıtlaman gerekiyor. Ama onun dışında da oradaki bütün hani şeylerden hani oturum izni olduğu için birçok şeyden faydalanabiliyorsun. Çok avantajlı bir şey tabii yani. Çok şanslıyız öyle bir
Çünkü
şeyden yararlanabildiğimiz için.
Günlük hayatta herhangi bir endişe yaşamadan şu an ezilecek miyim? Kafama saksı mı düşecek? Ya da biri beni bıçaklayacak mı? Çocuğuma taciz saldırısında bulunacaklar mı gibi dertlerin olmadan bir hayat yaşıyorsun.
Çok o kadar değil.
Değil mi?
Tabii yani sonuçta orada da bıçaklanma var. Orada da yani hani herkes sanıyor ki Türkiye'den kurtulunca bütün dertlerimiz bitiyor. Kesinlikle doğru değil. Orada da başka dertler var. Orada da çocuklar kayboluyor. Orada da tecavüz oluyor. Yani hani belki buradaki kadar şey olmuyor ama var yani orada da.
Anladım peki. Bade, sen ilk annenle babanın bu kararını duyduğunda ne dedin, ne hissettin?
Galiba direkt ağlamaya başladım.
Neydi peki seni korkutan ya da üzen?
İngilizce falan yeni bir tane dil öğrenmem gerekecekti. Bütün arkadaşlarımı falan Türkiye'de bırakıp bütün yani yeni arkadaş edinebilecek miyim? Yeni okula başlamam gerektiğini falan filan düşünürken.
Ama tabii ki anne babanın kararına karşı çıkılmıyor ve gittiniz.
Evet.
Peki Payam sana sormak istiyorum. Böyle herkes çünkü bu gidişleri ve göçleri çok kolay zannediyor. Gittik ve oldu. Halbuki bunun ciddi de bir lojistik ve operasyonel altyapısı var değil mi? Hani ev bulmak, oraya her yere kayıt olmak, Ve tabii ki okul bulmak, yani şöyle birazcık bunları anlatabilir misin?
O dönemler hakikaten kolay değil. Şimdi aklıma gelince bile gözlerim doluyor yani, itiraf edeyim. Evet, yani lojistik olarak ev bulmak da kolay değil. Çünkü orada bir geçmiş, finansal bir geçmişin de yok. Yani ne kadar güvenebilir ki ev sahibi sana? Bizim buradaki gibi de değil yani, o hakikaten ev kiralama süreci 20-30 sayfalık kontrat imzalanıyor falan. Yani daha uzun bir süreç. Dolayısıyla güvenecek bir ev sahibi bulacaksın. Çoğumuz gittiğimiz zaman bir yıllık kirayı ödeyerek ev tuttuk yani.
Peşin ödüyorsunuz.
Banka hesabının olması lazım. Bazıları banka hesabı açtırmakta çok zorlandı. Yani bunların hepsi biraz da şans. Biz çok kolay açtırdık. Bizimkisi çok kolaydı ama çok zorlananlar da oluyor. Banka hesabın olmadan, adresin olmadan hiçsin. Bir hiçsin yani. Adres olmadan oradaki hiçbir sisteme kaydın yapılamıyor gibi şeyler var. Bunlar önemli aşamalar. Küçük ama önemli aşamalar. Evet, o tarafı var. Okulda ayrı bir dert yani.
Mesela gittiniz, ilk evi önce bulup mu gittiniz, yoksa gittik
bir... Biz oraya bir 5 günlüğüne gittik. Biz böyle bir vize hakkı verdiği zaman sana bir zaman içerisinde ülkeye giriş yapman lazım. O ülkeye girişi yaptık. Hesabı açtık. Sonra da gidip ev bulduk. O dönemde de işte bari bölgeyi biliyorduk, nereye oturup nerede yaşayacağımız bölgesine karar vermiştik daha öncesinde. İyi okullar vardı, devlet okulları. Orada ev tutalım. Çünkü yani Türkiye'de de devlet okullarına mahalleden çocuklar gider ya. Dolayısıyla o mahallede oturman lazım o devlet okuluna gitmek için. Dolayısıyla orada ne kadar ev varsa o dönemde, işte bizim de önümüzde 6-7 tane olası, bizim bütçemiz uygun, kiralanabilecek ev vardı. Onlara baktık. Bir tanesine de girdik.
Çok şükür.
Yani çok hani öyle... Hani burada şimdi ev kiralayacak olsanız ona bakarsınız, buna bakarsınız. Hiç öyle seçici davranma lüksümüz olmadı tabii yani.
Tabii. Evet yani tabii ben de yurt dışında yaşadığım için biliyorum bunların zorluğunu. Tam demin sormak istediğim şeyi aslında söyledin. Oradaki eğitim sistemi özel okullar mı, devlet okulu mu? Evet, bizdeki gibi mahalledeki okula kaydın düşüyor, anladım şimdi söylediğinden. Ama peki genel olarak şöyle bir de bilgi vermek istersen, hani özel okul gerekli mi, gereksiz mi? Devlet okullarında nasıl oluyor? Mülakat diye bir şey var mı? Biliyorsun Türkiye'de her okul sanırsın Albert Einstein yetiştirecek. Bütün çocuklar sürekli sınavlara ve rehberlik, psikolojik görüşmelere giriyor. Orada var mı mesela böyle şeyler?
Evet, var. Aynı şey orada da var. Bu özel okul, devlet okulu meselesi, ikilemi... Orada da var. Dolayısıyla hani biz de kendi içimizde, çünkü burada özel okula gönderiyorduk Bade'yi. Orada devlet okulları, tabii ki buradaki devlet okullarından çok çok daha iyi. Ama özel okul alternatifi de var. Özel okulda tabii para verdiğin için sınıflar daha küçük. Yani aynı buradaki gibi. Dolayısıyla avantajları var. Dolayısıyla o ikilemde hangisini yapalım düşüncesi Türk ailelerinde de var. O İngiliz ailelerinde de var. Ama hani İngiltere'de en azından bizim oturduğumuz bölgede iyi devlet okulları olduğu için daha gönül rahatlığıyla devlet okuluna gönderiyoruz biz Bade'yi. Memnunuz da.
Evet. Peki o okulu nasıl seçtiniz? Yani kaydınızın düştüğü okula mı gittiniz, yoksa birkaç seçenek vardı ve gidip ne bileyim spor fasilitelerine mi baktınız, neye baktınız?
Şimdi orada secondary deniyor. Orada bir primary, ilkokul, secondary dediği de orta lise gibi, böyle yani ikili bölümü var. Bizdeki gibi üç kategori gibi değil. Secondary'ye gidiyor, ikinci okula gidiyor. Oraya, orada oturuyorduk zaten yani. Dolayısıyla belli okullara başvuruyorsun. Yine adresine bakarak ve kontenjanına bakarak sıralama yapıyor ve girebiliyorsan giriyorsun. Biz istediğimiz bir okula Bade'yi verebildik. İyi bir okul. Bir de spor şeyi çok yüksek, yani güçlü. Spor departmanı, okulun spor departmanı çok güçlü bir okul. Bu kadar olduğunu bilerek de değil aslında söylemek gerekirse, ama sonra gidince de anladığımız kadarıyla öyle bir okula gidiyor. Onun için Bade'ye uygun bir okul yani. Evet, oraya kısmet, ama ilk gittiğimizden bahsedecek olursam o kolay olmadı. İlk gittiğimiz sene Bade'yi uzun süre okula yazdıramadım. Okullar doluydu, yer açılmadı. Yer açılmadığı için yer teklif edemediler. Çok stresli bir dönem yaşadım Bade'yle. Okullar açıldı, bir hafta sonra yer buldular
ya,
Bade'ye.
Ya evet, niye? Şanslıymışsın. Bade okula nasıl gidip geliyorsun?
Yürüyorum.
Ne kadar sürüyor evden okula yürüyüşün?
2 dakika.
Ya müthiş, müthiş. Evet. Zaten derler ya, en iyi okul, en yakın okul.
Ama İstanbul'da yaşarken de öyleydi. Çünkü biz Göktürk'te yaşıyorduk. O yüzden Hisar'da 2 dakika. O yüzden okula giderken en fazla bir 15 dakika falan olmuş en uzun yol.
Harika.
O yüzden.
Saat kaçta başlıyor okul orada?
8:25'te okulun içinde olman gerekiyor. Ama şimdi sabah ilk böyle... form diye bir şey var. Bütün 7. sınıftan 11. sınıfa kadar bir tane senin normal sınıfına bir tane öğretmen veriyorlar. Ve o 5 yıl boyunca sadece o öğretmenle sabahları ve akşamları ilk 15 dakika sabah onlarla geçiyorsun ve akşam 15 dakika onunla geçiyorsun.
Ne güzel.
Oraya 8.30'da olman gerekiyor. Hı hı. Ve okulum 2.55'te bitiyor.
2.55'te bitiyor. Sonra eve geliyorsun ya da spor antrenmanına mı gidiyorsun? Yani Türkiye'deki gibi çok mahalle okulunda okumuyorsan trafikte vakit kaybetmiyorsun ve arkadaşlarına vakit geçirmeye, spora, hobilere ya da hiçbir şey yapmamaya vaktin var, değil mi?
Evet.
Nasıl hissettiriyor peki bu sana?
İyi, çok fazla yani normalde okuldan geliyorum ve basketbolla gidiyorum ama okulda da bazen akşamüstü spor bir şeyleri falan olabiliyor. O yüzden her gün başka oluyor yani.
Peki ev ödevi çok veriyorlar mı Bade?
Bence o kadar vermiyorlar. Hani bir de bütün bir hafta veriyorlar yapmanı, ödevini.
Ha, yani haftalık veriyorlar evet. Ve o hafta sen istediğin evet. Zaman bitir.
Ve ben her sınıftan 45 dakikalık ödev veriyorlar bir hafta için.
Hı-hı. Her ders için aha. Maksimum 45 dakika sürecek kadar. Hani,
ve örnek müzik, drama falan öyle şeyleri bir hafta veriyorlar. Ondan sonraki hafta vermiyorlar. O yüzden çok yani o kadar
yoğun değil.
Hı-hı.
Peki ilk gittin okula 8 yaşındasın. 2. sınıftan mı başladın? 3. sınıftan mı?
4. sınıfta.
4. sınıfta peki orada sistem farklı. Nasıl hissettin kendini? Sınıftaki yeni çocuk muydun? Böyle uzaylı gibi miydin?
Hayır, çünkü gittiğim okuldan basketboldan tanıdığım bir kişi vardı sınıfımda. O yüzden o bence çok daha basit her şeyi yaptı ve hala onunla basketbol oynuyorum ve okula gidiyorum o yüzden.
Şahaneymiş. Bir tanıdık olunca çok daha kolay mı?
Evet.
Her şeye dahil oldun. Peki orada böyle okullu kıyaslarsan Türkiye'deki okulunla İngiltere'deki okulunu hani dersler nasıl geçiyor, uygulamalar ne bileyim yaptığınız belki deneyler ya da her şeyi deneyerek yapmak, görerek yani nasıl fark hissettin?
Sadece İngiliz yani sistem çok farklı. Üniversite girim sınavı falan orada da GCSE diye bir şey var. Yani bence aynı şey. Ama GCSE'de sen seçebiliyorsun ne yaptığını. O yüzden daha kişiye yani herkese bir şey oluyor. Şimdi 9. sınıfta seçiyorsun ne yapman istediğini bu hı-hı. sınav için. Hı-hı. Ve herkes örnek bir kişi herkes aynı şey yapması gerekmiyor. Sadece hı-hı. herkesin matematik, İngilizce ve fen yapması gerekiyor. Ondan sonra seçebiliyorsun hı-hı. ne yapmak
yani
istediğini.
Yani biri diyor ki ben edebiyat okumak istiyorum. Evet. Psikoloji ona yoğun daha farklı bir eğitim evet. alıyor. Öbürü diyor ki ben doktor olacağım.
Evet.
Hem de 9. Peki diyelim ki 9 yaş erken bir yaş. Ben ne yapmak istediğimi bilmiyorum. O zaman ne oluyor?
9 yaş 9. sınıfta.
Ha 9. sınıfta.
O zaman evet 9. sınıfta. Sonra 10. 10 ve 11. sınıfta bunu, sadece o dersleri yapıyorsun. Sınava giriyorsun. Son 11. sınıfta. Sonra da üniversiteye
geçmeden de bir A-level dediği bir lise devamı 2 senesi oluyor. İki, üniversitede okuma evet. kararı verilecekse.
O 2 senelik bir şey. Orada da sadece 3 tane ders yapıyorsun. Yani oraya girmeden önce seçmen gerekiyor. Ya üniversitede ne yapman falan gerek istediğini. Normalde kişiler GCSE'de en iyi yaptıklarını seçiyorlar. Hı-hı. Ki o zaman daha iyi grade'ler, daha iyi bir üniversiteye girmeleri için.
Evet bak burada mesela biraz farklılık var. Mesela burada çok şey görüyorum. Mesela çocuğun matematiği zayıf ama edebiyatı, Türkçesi kuvvetli. Ona hep matematik dersi aldırıyorlar. Halbuki ben de böyle düşünüyorum. Neyin kuvvetliyse onun üstüne git.
İşte İngiltere'de evet. öyle bir şey var. Hı-hı. Çünkü zaten GCSE'lerinde örnek matematiğin daha düşükse ama Türkçen falan çok yani İngilizcen bayağı hı-hı. iyiyse matematiği bu A-level'da bırakıyorsun. Hı-hı. Zaten sadece A-level şeyine bakıyorlar üniversiteye hı-hı. girmen için. O yüzden şahane. O hiç bir şey olmayacak. Sadece 3 tane daha en iyi 3 dersini yaparsan hı-hı. A-level'da o 3 dersinden üniversiteye gireceksin. Hı-hı.
Peki yine Payam sana küçük bir soru sormak istiyorum. Yani Badi'ye daha çok onun konularını sana da daha aile kurma, orada hayatı devam ettirmeye dair şeyleri sormak istiyorum. Mesela ev hayatınızı kurdunuz. Nasıl her şeye adapte oldunuz? Böyle hop hani sihirli değnek yok herhalde. Tamam yurt dışına çok gitmiş gelmiş insanlarsınız. Hepiniz yabancı dil biliyorsunuz. Ama yine de bir anda bir yerde yaşamaya başlayınca adaptasyon farklı. Mesela ben hep şeyi merak ederim. Temizlik işleri falan bunlar nasıl oluyor?
pek kolay olmuyor.
Değil mi?
Yani Türkiye, canım Türkiye'm yani. Her şeyine de laf etmeyelim. Yani çok tabii güzel yanları var Türkiye'nin. Yani burada hep şey diyoruz. Yani İngiltere'ye gelen çok ayrıcalıklı bir hayatımız vardı bir sürü açıdan.
Tabii.
Özgürlüklerimizden hani onun pahasına hani onu bir bedel olarak ödeyip ama başka ayrıcalıklarımız vardı. Bunlardan biri işte mesela eve destek alma, ev işlerinde, çocuk bakımı işlerinde destek alma. Çok kolay tabii Türkiye'de, İngiltere'de böyle şansa yani tabii ki var ama paran olması lazım.
Çok, ciddi,
çok daha ciddi maliyetler. Dolayısıyla tabii biz de oraya bütün buradaki her şeyimizi bırakıp terk edip sıfır gibi yani yeniden başlama aşamasında tabii ki finansal olarak çok dikkatli davrandığımız zamanda. Yani temizliğe gelen insanlar şu anda yine var ama ben işte herkese onu diyorum işte 4 saat bana temizliğe gelen haftada şu anda bir bayan var ama ben 2-3 sene hiç kimseyi almadım. Hı-hı. Çünkü finansal olarak öyle bir gücümüz de yoktu. Hı-hı. Kendimiz yani ben yaptım.
Evet.
Daha çok yani. Yani şöyle söyleyeyim. Ben kadın olmaya İngiltere'ye gidince öğrendim.
Ne tatlı. Evet. Ya ben bunu çok iyi biliyorum ve etrafımdan da görüyorum. Hani ben de yurt dışında yaşadığım için orada bakarsın 70 yaşında biri bile hala evini kendi temizler.
Evet.
Onlar için eve böyle temizliğe birini destek almak çok acayiptir. Evet. Eğer çok ultra bir aile değilse.
Hani şu açıdan da söyleyeceğim. Şimdi Bade'nin de bu Türkiye'de biz yaşarken yani ben hep full time çalışan bir anne oldum. Dolayısıyla ve işimi de seven bir insanım. Dolayısıyla Bade'nin bakımını hep destek aldık. Yani yatılı da bir bayan vardı. Dolayısıyla hani ben aslında şimdi geri dönüp baktığımda ben anneliği delege etmişim yani büyük oranda öyle diyorum yani sonuçta delege etmişim büyük çoğunluğunu. Tabii oraya gidince o da tamamen yani anneliği tamamen üstlenmiş oldum.
Evet.
Yani tamam bir yükü var ama bir yandan da şey olarak da çok müteşekkirim yani Bade'nin büyüyüşünü ve şeyini daha yakından daha birebir izleme ve gözlemleme fırsatım oldu, yaşama fırsatım oldu. Ben hani Bade ile ilişkimin o başka söyleyebilir ama ben çok daha güçlendiğini hissediyorum anne olarak. Yani onun bir değeri
olduğunu.
Var evet. Ben hani evet tabii ki bir bedeli de vardı. Öyle kolayca söyleyeceğim bir şey de değil. Çok zor da atlattım ben o dönemi, o geçiş dönemini. Hı-hı. Yani şimdi burada tabii konuşuyorum ama Hı-hı. ilk bir sene benim için çok zordu. Çünkü ben şey gibi söylüyorum. Hani egomu yere serdim, üzerinde ezdim yani. Kendi ayaklarımla Hı-hı. ezdim yani. Hani sıfırlayıp kendimi. Çok çok kolay geçmedi benim
ama
için.
Ama bu da ciddi bir güçlenme olarak gelmedi mi sonra sana?
Evet, çok önemli bir öğrenim oldu hayatımda Hı-hı. tabii. Yani Hı-hı. hele yaptığım işte de çok katkı var. Yani çok öğrendim Hı-hı. ama hani acısız öğrenilmiyor.
Tabii.
Hani biraz ben de, kan, ter, gözyaşı.
Tabii hayatımın en riskli kararlarından biriydi. Belki de en risklisiydi. Ben de 30 sene kurumsal hayatta çalıştıktan sonra ben yeter artık delireceğim dedim ve işi bıraktım. Ve tam o zamandan beri Leyla o zaman 7 yaşındaydı, 8 yaşındaydı. Gerçekten çocuğum eve geldiğinde evde olmanın, onunla birlikte bir şey yapmanın değerini anladım. Evet eskiden eve geliyordum çocuk uyuyormuş falan. Dolayısıyla seni anlıyorum. Zor ama güzel evet. Şimdi birazcık iş hayatına değineceğim. Çünkü ben seni tanıdığımda çok ciddi bir yöneticilik pozisyonum vardı. Ama sonra kendi şirketini kurdun. Burak'ın eşinin de kendi şirketi var. Onları İngiltere'ye, Londra'ya taşıma aşamasında neler yaşadın?
Ben Londra'ya taşındığımızda 7-8 senedir kendi işimi yapıyordum. İyiydi de yani. Hem işimden çok memnundum ve de iyiydi. İşlerim de iyiydi. Dolayısıyla ve burada hani ne olursa olsun daha önce çalıştığım alanda da kendi işimi yürüttüğüm için de belli bir ilişkiler ağım da vardı. Dolayısıyla hani kolay iş bulan, kolay yani ve keyifle iş yapan biriydim. Tabii oraya gittim sarı çizmeli Mehmet Ağa. Yani hiç kolay olmadı. Yani çok çok zorlandım. Ve yani çok hem işi kurmakta zorlandım hem de duygusal ve psikolojik olarak da çok zorlandım yani o sıfırdan başlamayı. Yavaş yavaş inşa ettik. Yani Burak da ben de. Burak daha lokal bir, onun stratejisi lokal. Yani bizim bulunduğumuz bölgede işini geliştirmekti. O evet. daha tasarım işiyle yapıyor. Yani lokal business'larla, iş yerleriyle işimi geliştireceğim diye bir şey yaptı. Benimki öyle bir iş değil maalesef.
Çünkü sen uluslararası müşterileri de olan birisin.
Evet, şimdi var uluslararası müşterilerim de. Ama yine de ağırlıklı İngiltere. Hı-hı. Ama daha büyük kurumların alabileceği, yani küçük işlerin, iş yerlerinin alabileceği bir hizmet sunmadığım için ben açılmak zorundaydım. Hı-hı. Ufak ufak yani ve hani insanların peşini bırakmayarak yani öyle söyleyeyim. Hı-hı. Hani satıştan da çok keyif alan bir insan değilim ama kendimi daha ortaya koyarak daha hani İş başa düştü.
Evet.
İşte yavaş yavaş böyle ufak ufak sonra orada da tabii Hı-hı. insanlar bahsetmeye başlıyor. Birileri diyor ki şundan duydum. Orada da oluyor ama
tabii.
Tabii burada 20 sene bir şey inşa etmişim. Orada sıfırdan tekrar başlamak zorunda kaldık.
Peki nasıl, hani offline mı çalıştın ilk gittiğinde, online mı çalıştın, hani yüz yüze miydiniz?
Yüz yüze de çalıştım. Yurt dışında çalıştığım insanlarla online çalıştım. Türkiye'den hala müşterilerim vardı ilk gittiğimde. Mesela koçluk yapıyorum. Ben bireysel koçluk yapıyorum. Türkiye'deki koçluk müşterilerime artık işte Zoom üzerinden koçluk yapabilirim dediğimde çoğu insan istemedi. Biz yüz yüze, hani Türk halkı biz yüz yüze dokunmak isteriz, konuşmak isteriz falan. Çoğu istemedi. Pandeminin güzelliği bu. Hepimiz tabii, öğrendik.
Pandemide hepsi geri döndü değil
pandemide
mi?
Pandemide herkes yaptığı için yine tercih sebebi değildir ama tabii yani bunlar normalleşti. Yani hem online da yaptım, orada yüz yüze de yaptım. Sonra işte pandemide herkes gibi online yaptık. Şimdi böyle yavaş yavaş geri dönüyor, böyle bir hibrit bir yapı var.
Covid geçirdiniz mi bu arada?
Hayır, hiçbirimiz.
Müthişsiniz, bravo, süper. Bade, sana bir şey sormak istiyorum. Gittiniz bir anda, annen sürekli dışarıdayken hep evde olmaya başladı ya da çoğunlukla evde olmaya başladı. Bu sana nasıl geldi? Benim kızım çok mutlu olmuştu.
Çok bilmiyorum. Yani
garip mi geldi?
Evet, ben çünkü tam gittiğimizde zaten yazın iyi gittik. O yüzden zaten yazınları birlikte oluyorduk Bodrum'da falan filan. O yüzden çok basit oldu o ilk 3 ay. Çünkü zaten Bodrum'da da ilk 3 ay birlikte olacaktık. O yüzden bence o kadar zor olmadı. Çünkü okul yılının tam ortasına falan gitmedik. O yüzden yani.
Peki okul başlayınca ne oldu? Okuldan eve geliyorsun, annen böyle evde dolaşıyorsun. Anne evde falan, ödev yap çocuğum falan, böyle şeyler oldu mu?
Ha, ilk gittiğimizde ilk 3 yıl İngiltere'de ödev vermediler.
Sana mı vermediler?
Hayır, hiç kimseye. 7. sınıfa kadar İngiltere'de ödev yok.
Müthiş. Biz de mi gelsek arkadaşlar? Peki bana birazcık spordan bahseder misin? Gitmeden önce spor yapıyordun. Şimdi çok daha yoğun devam ediyorsun ve çok güzel başarıların var. Ve bunu senin anlatmanı rica ediyorum.
Evet, ben İstanbul'da basketbol oynuyordum. Galiba İstanbul tabii ki de yani Türkiye daha basketbol yoğun bir ülke İngiltere'ye karşı. O yüzden burada 8 yaşında falan 5 gün haftada antrenmanım vardı. 1 saatlik. Sonra gittik. Timziya'da bir tane iyi bir basketbol kulübü var. Orada takıma girdim. Kız takımına.
Okulun kulübü değil değil mi? Yani hayır. Okul dışında evet. Bir kulüp burası.
O kulüpte de zaten galiba o zaman 3 tane falan antrenman vardı haftada. O 1,5 saatlik. Yani neredeyse aynı, 1 saat falan daha az basketbol yapıyordum. O yüzden de okulu bitiririm. Sonra basketbola giderim. O yüzden çok zamanım yoktu. Sonra Covid oldu. Bayağı 2 sezon falan kaçırdık.
Hiç antrenman yapmadınız mı o dönemde?
Zoom'da antrenman gibi bir şeyler yaptık. Yani olabilecek en iyi şey o zaman.
Ama bir araya gelip hiç maç falan yapamadınız.
Hayır. Sonra işte bu sezon ilk tam sezon oldu. Kulübümle İngiltere finaline çıktık 14 yaş altı kızlar için.
Evet, bunu özellikle birazcık bohbohlayarak anlatmanı rica ediyorum. Çünkü ben babanın sosyal medyasından çok yakinen takip ediyorum. Sen bunu böyle çok ufakça anlatıyorsun ama yani bayağı bir başarılısın. Bunu lütfen hani utanmadan söyler misin?
Evet, orada İngiltere'de ikinci geldik ama bizim bütün takımımız bir bu sezonda yani gelecek sezonda aynı yaş grubunda oynayabileceğiz. O yüzden aslında en küçük takımdık finale çıkan bütün şeyde. Sonra bu yılda İngiltere 14 yaş altı takımına seçildim.
İngiltere milli takımına.
Evet.
Ya. Bravo.
Teşekkür ederim. Onlarla pasaportumuzdan falan filan şey iki tane turnuvaya gidemedim. Ama o iki turnuvada zaten normal yani doğru düzgün bir turnuva değildi.
Gidemedin çünkü pasaportlarınız uzatma işlemi için oradaydı ve alamadınız değil mi?
Evet. Bir tane turnuvaya gittim ve bu turnuva zaten tek doğru düzgün turnuvaydı yani gerçekten.
Yani kayda değer, evet. Tanınırlığı olan.
İngiltere, Scotland,
İskoçya
ve
Galler
turnuvaydı. Orada da İngiltere kazandık.
Ve... Bu arada küçük bir not ekleyeceğim. Bade 8 yaşında gitti ve 5 sene bitti ve Türkiye'ye çok az geliyorlar. O yüzden de hep İngilizce konuştuğu için Türkçe'de bazen kelimelerde zorlanıyor. Bir de daha dün geldiler Türkiye'ye yine bir seneden sonra. O yüzden dinleyenler lütfen öyle dinlesin. Peki bir şey soracağım sana sporla ilgili. Gittin ve spora da başladın. Spor senin için oraya alışma, sosyalleşme, arkadaşlık kurmada bir böyle destek oldu mu oraya kendini ait hissetmen için?
Bence kesinlikle oldu. Çünkü zaten biraz önce söylediğim gibi yeni okula başladığımda birisini tanıyordum bile. Çünkü basketboldan tanıyordum. O yüzden daha fazla arkadaşlıklar ve o 8 yaşında tanıdığım kişilerle yani 5 yıl sonra hala aynı takımdayız. Yani.
Büyük bir şans bu tabii. Hı-hı. Ve büyük başarı. Şunu sormak istiyorum sana Bade. Mesela buradaki arkadaşlarınla oradaki günlük hayatını yani sosyalleşmeyi Hı-hı. kıyaslarsan nasıl farklar var Türkiye ve Londra arasında?
Türkiye'de birisini ararsın. Bugün bir şey yapabilir misin? Tabii evet derler. Orada bir ay önceden her şeyi planlaman gerekiyor. Ve yani arkadaşlarım, bütün arkadaş grubum bir gün hiçbir zaman boş değiliz. Yani hep birbirimizle beraber olmamız sadece birisinin doğum gününde falan. Yoksa böyle iki kişi, üç kişi falan bir yerlere gidiyoruz.
Ve okuldan çıktınız mesela hadi gidelim bir parkta oturalım, kahve alalım, çay alalım falan. Hani öyle şeyler oluyor mu? Nasıl orada böyle o günlük rutinler?
Yani okuldan sonra... Bilmiyorum yani çok fazla olmuyor. Herkes direkt eve gidiyor normalde.
Peki anne olarak sana soracağım. Türkiye'de ben Leyla'yı tabii ki tek başına kalkıp da oturduğum semtten mesela anneannesinin evine toplu taşımayla yollayamıyorum. Tedirgin oluyorum çünkü maalesef çok rahatsız ediyorlar. Orada nasıl, içiniz daha rahat mı? Yani çünkü sonuçta mesela okula yürüyerek gidiyor. Ben de öyle gittim ama şimdi düşünemiyorum kızım için öyle bir ihtimal.
Şimdi tabii İngiltere'de toplu yani okulda mesela servisi mantığı vardır ya. Hı hı. Orada servis dediğin şey normal belediye otobüsü. Hı hı. Yani bütün öğrenciler, özel okula gidenler de bu arada. Hı hı. Sadece devlet okulundan hı hı. bahsetmiyorum. Dolayısıyla bu çocukların servisi belediye otobüsleri. Hı hı. Dolayısıyla küçük yaştan itibaren belediye otobüsüne binip iniyorlar. Hı hı. Bade hep çok yakın oturduğu şansına hı hı. gittiği hı hı. okullarda. Dolayısıyla... Hep yürüyerek gitti ama Bade yaşında hatta işte 7. sınıftan itibaren çocukların çoğu evinden otobüse biniyor veya bisikletiyle veya tabii. yürüyerek hı-hı. okuluna gidiyor hı-hı. geliyor ve bu çok normal. Sadece otobüste değil hani uzakta bir devlet okulu değil de işte bir özel okula gidenleri hı-hı. metroya da biniyor, trene de biniyor. Hı-hı. Çok çocuk hı-hı. görürsünüz yani kendi kendine veya arkadaşlarıyla seyahat eden
güvenle
okula.
Güvenle gidebiliyorlar.
Peki mesela başka seçenek yok zaten. Yani yapacağın bir şey yok.
Tabii. Ya kendin götüreceksin.
Ya kendin götüreceksin ya da çocuk binip otobüse evet. gidecek.
Şey demeseniz mesela oturduğunuz bölgeden atıyorum Londra merkeze gidecek. Tek başına gidiyor mu böyle okey mi bunlar?
Ben Londra merkeze Bade'yi henüz bırakmadım. Bu tabii şimdi biz Bade ile...
İzin vermiyor. Ama ben ama bütün arkadaşlarım da izin var. Sadece bende yok. Yok.
Stüdyoda gerginlik az sonra.
Türk annesi.
Evet, Türk gerçekten. Hiç yani hala kafasına basmıyor. Türkiye ve İngiltere bayağı farklı.
Burayı silebilirim ya da kalsın mı?
Kalabilir, hiç önemli değil. Tamam. Kafası basmıyor.
Basmıyor.
Annesi terbiye vermemiş.
Evet.
Öyle böyle Leyla'nın da bana dediklerini duysanız bazen inanamıyorum.
Hayır yani. Ben zaten Türkiye'de kendim öyle bir şey yapmam da İngiltere'de bayağı basit. Biliyorum nasıl gideceğimi. Yani otobüsle bir tane semtlerden gidiyoruz bir yani yakın yerlere arkadaşlarım da. Evet.
Evet eminim ki zaman içinde o da olacaktır. Evet,
sanmayın ki eve kapıyorum.
Yani yok, bir hiç
yapmadığınızı dolayısıyla ona. Yakın mesela alışveriş yerleri var. Arkadaşlarıyla tabii ki çok rahatlıkla çıkıp gidiyorlar. Oralarda hiçbir şey yok. Yani şehire çok yakın oturmadığımız için henüz o aşamaya yani Londra'nın hı-hı. merkezine tek başına hı-hı. gitmişliği yok. Yani arkadaşlarıyla.
Evet ama biraz 40 dakika mı sürüyordu?
1,5 saat.
Evet yani hem o var. Arkadaşları da o kadar izni, hepsi de izni yok aslında. Anladım. Ya bu tam şey dönemindeyiz. Şimdi Bade 13 yaşında. Yani sınırlarımızı ufak ufak deneye deneye yavaş yavaş genişletme aşamasındayız yani. Ben de evet Türk annesi kıvamında çok aşırı özgürlükçü değilim.
Ben de başlarda sanırım çok farklı olmazdım diye düşünüyorum. Bade kendini İngiliz gibi mi hissediyorsun, Türk gibi mi yoksa?
Bilmiyorum çünkü biraz bütün yani düşünürse 2 yıla hayatımın yarısını İngiltere'de yaşamış olacağım. Ve gerçekten yaşıyor olacağım. Çünkü zaten ilk 5 yıl falan yani dünyadan çok haberim falan olmuyor. Annenlerinle, anne babalarına her şeyi yapıyorsun. Sen özgürlüğüm olarken zaten sadece İngiltere'de yaşadım. Her hani İngiltere'de birisi sorarsa tabii ki de Türk'üm diyorum ama burada yaşıyoruz diyorum. Ama başka yani Türkiye ve İngiltere değil de başka bir tane...
Ülkede mi? Ülke vatandaşıyla mı karşılaşsam?
Evet. Hı-hı. Büyük ihtimal Londra'da falan yaşıyorum derim. Çünkü daha basit. Çünkü gerçekten orada yaşıyorum. Orasını daha iyi biliyorum.
Orada büyüyorsun.
Evet.
Evet. Türkçe mi düşünüyorsun, İngilizce mi? İçinde düşünceler kafanda hangi dilde geçiyor?
İngilizce.
İngilizce. Tabii ben de yurt dışında yaşarken rüyalarım falan hep Almancaydı. Sana da soracağım aynı soruyu Payam ama tabii hani sen... Tabii ona kıyasla çok daha uzun öyle yaşadığın için ama nasıl hissediyorsunuz?
Ay, Türk hissediyorum kesinlikle ve hatta yani tabii bir burukluğum da var sonuçta yani. Başka arkadaşlarım çok uzun süredir yurt dışında yaşıyor. Onlar anlatırdı anlamazdım. Yaşayınca daha tabii oturuyor. Yani şeyde de bir burukluğum da var. Kızım aslında başka bir kültürde ve başka bir kültüre daha yakın yetişiyor. Kötü anlamda söylemiyorum bunu ama bizim yetiştiğimiz kültür başkaydı. Şimdi mesela bir Türk komedi filmi seyrettiğimizde ya yani Türk bir şey seyrettiğimizde Badiye yabancı, onu çok iyi bilmiyor. Biz anlıyoruz hani bir sonuçta benim kızımla aramda zaten jenerasyonel olarak yani jenerasyon olarak farkımız var ama bir de kültür olarak farkımız var. Dolayısıyla öyle bir ayrımımız var. O beni biraz üzüyor ama ben Türk'üm.
Evet. Tabii. Yani. Gelecek peki Türkiye'ye bir gün dönecek misiniz? Var mı öyle bir
planınız? Ben artık geleceğimi planınız? Çok fazla planlamıyorum. Benim bir emeklilik planım vardı. Bu İngiltere meselesi falan olmadan daha önce. Tabii o kadar büyük bir değişim yaşadık ki artık o kadar nerede oluruz, ne yaparız, dünya nereye gider? Çünkü ben hiç öyle İngiltere'de böyle yaşayacağımı hayal bile etmezdim yani. Ben çok seviyordum Türkiye'deki hayatımı. Yani çok hala da çok özlediğim tarafları var, özlemediğim tarafları var. Ama Allah kısmet eder de hani Türkiye daha benim eskiden bildiğim hallere geri dönerse Türkiye'ye geri dönerim koşa koşa.
Yani itinayla yurt dışına kaçırtılmış bir aileyle kesinlikle sohbet ettim bugün. Peki iyi ki gittik diyor musunuz? Yani biz gerçekten orada aile olmayı iyice derinlemesine öğrendik. İyi ki yaptık diyor musunuz?
Ben iyi ki gittik diyorum. Bade ne diyor bilmiyorum.
Evet, Bade'ye de soracağım. İyi ki gitmiş misin Bade Londra'ya?
Ben yani İngiltere'yi Türkiye'den daha çok seviyorum şeyde. Bilmiyorum yani bütün arkadaşlarım aynı yerde yaşıyor. O yüzden çok daha basit. Yani okula biraz daha önce gideriz. Okul başlamadan bir şeyler yaparız. Sonra işte basketbol oynuyorum bazılarıyla okuldan dışında çünkü yakın yaşıyoruz. Yani hepsi 5 dakika ötede yaşıyor ve yani İstanbul'da yaşarken bazıları 3 saat falan ötede yaşıyorlardı. O yüzden çok daha her şey çok daha zor. Sen bence daha...
Senin için daha rahat ve daha mutluluk verici mi bir oradaki düzeniniz?
Evet.
Ben de daha öncelikle Bade için mutluyum. Yani öyle düşünüyorum. İsterse sonra Türkiye'ye gelir, burada yaşar, o da harika olur ama birazcık oranın daha özgürlükçü ve daha farklı... Ne diyeyim, hayat seçenekleriyle karşılaştığı için mutluyum.
Bütün dünyaya açık bir pencere var orada değil mi? Buradan bir adımımızı dışarı atmak için çok çaba gerekiyor.
Evet, ben de sadece Bade için değil, ben de burada çok daha kapalı derken yani kendi bana benzer insanlarla, bana benzer çevrelerle öyle daha çok yaşıyordum. İngiltere'de daha farklı insanlarla bir arada ve daha farklı insanlarla çalışıyorum. Hiç aklıma gelmezdi yani çalıştığım kitle hani çok daha farklı insanlarla çalışıyorum. Bade'de okulunda her milletten insanla birlikte çok daha farklı şeylere ekspoze oluyor. Tabii ki isterim ki Türk kültürüne de daha fazla ekspoze olsun. Orada bir açığımız var ama onun dışında yani Türk kültürüne, Türk tarihine, Türk şeyine hani onlar tabii eksik. Onları da bir şekilde biz kapamaya çalışıyoruz veyahut da başka şekillerde kapanacak ama bizim de hiç farkında olmadığımız bir sürü şeye de açık yani ve görüyor ve deneyimliyor. O da çok, ondan dolayı çok mutluyum yani.
Çok mutlu görüyorum sizi. Dilerim de öyle.
Bu arada yani çok mutluyum. Hani zorluklarını da anlattım. Tabii yani ki, hani evet. Yanlış bir şey, toz pembe bir şey çizmiş olmak istemem yani.
Tabii yok, öyle bir şey yok zaten. Evet. Yani hep öyle zannediyorlar. O gitti Amerika'ya, gitti Avrupa'ya. İşte zenginlik içinde bir eli yağdı, bir eli baldı yaşıyor. Yok öyle bir hayat arkadaşlar. Yani her güzel şey için çok uğraşmak, çok yorulmak ve çok zorlanmak gerekiyor. Net.
Evet, aynen öyle.
Evet, bugün konuğum Bade ve Payam Yüce Işık'tı. Babalarını da temsilen buradalardı. Bir beyin göçü ve yeniden hayat kurma hikayesini size olabildiğince ve ayrıca da bir ergenin gözünden anlatmaya çalıştık. Umarım size ulaşmıştır. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Biz çok teşekkür ederiz.
Yeni bölümde yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.